Ayrım 21.
İsyanı başlatan ağalar terk edildiklerini ve tek başlarına bırakıldıklarını görünce her şeyin bittiğini anlıyor, anlaşmak amacıyla sadrazama gizli bir yazı gönderiyorlardı. Bu yazıda uzlaşmayı öneriyorlardı. Müftü Ebu Said Efendi'nin araya girmesi sonucunda saray ile ağalar arasında kısa süreli bir barış sağlanıyordu. Bundan yararlanan sadrazam Siyavuş Paşa silahları Yeniçeri ağası yapmak istiyor fakat müftü ocakların memnun edilerek yatıştırılabilmesi için ağalarını kendilerinin seçmesini öneriyordu. Nitekim Yeniçeri ağalığına Sekbanbaşı Hüseyin Ağa getiriliyordu. Ağanın üç yardımcılığı anlamına gelen Sekbanbaşılığa, Kulketü Dağlığına ve Samsoncu Başılığa da üç Yeniçeri subayı tayin ediliyordu. Böylece ocak kontrol altına alınıyor, ardından eski Yeniçeri ağası Karaçavuş'u Temeşvar Valiliğine ve Serçeşme-i Tugat'ı yani azgınların başı Arnavut Bektaş Ağa'yı da Bursa Sancağı'na tayin ediyordu. Hammer adı geçen eser cilt 10 sayfa 189. Ağaların kararı kabul etmekten başka çareleri bulunmuyordu. Ne ki diğerleri gibi Bektaş Ağa da bu kararın geçici olduğunu, elinde sonunda öldürüleceğini biliyordu. Nitekim Orta Cami'den ayrıldıktan sonra Silivri Kapı dışındaki çiftliğine gidip saklanıyordu. Bir süre sonra da ocağa dönüp içinden yetiştiği Samsoncu odasına sığınıyordu. Fakat Samsoncular ona beklediği anlayışı göstermiyor, sana mansıp verdiler, itaat etmeyip gitmediğin surette biz sana nice sahip çıkabiliriz. Ulul emre itaat etmemiş oluruz, hasılı seni kurtaramayız diyorlardı. Naima adı geçen eser cilt 5 sayfa 135. Bektaş Ağa beklediği olumlu muameleyi görmeyince kıyafet değiştirerek ocaktan ayrılıyor, dostlarından altı parmağın Cerrah Paşa'daki evine gidiyordu. Ancak burada barınamayacağını anlayınca civardaki Mehmet Çelebi'nin evine giderek saklanıyordu. Burada bulunduğunu sadece emektarı bir oğlan biliyor, o da çarşıya gidip geliyordu. Bektaş Ağa'nın Bursa'ya gitmeyip de ortadan kaybolduğu söylentisi üzerine saray duruma el koyuyordu. Ağa evinde ve çiftliğinde aranıyor fakat bulunamıyordu. Bunun üzerine Bektaş Ağa'nın aranması ve yakalanması görevi kapucu başılardan Boyacı Hasan Ağa'ya veriliyordu. Boyacı Hasan Ağa çeşitli yöntemler uygulayarak ocak ağasının Cerrah semtinde saklandığını öğreniyordu. Burada tellal dolaştırılıyor, ağayı ihbar edene dirlik ve ihsan verileceğini duyuruluyordu. Nitekim bir şahıs vaat edilen ödülü alabilmek için ağanın yerini kapucu başına bildiriyordu. Bektaş ev basıldığın görüp haff-ı can ile dolap ardı bir müzeyyefte saklandı. Hele arayarak bulup çık dediklerinde çıkmayıp etrafından kılıç ucuyla dürterek çıkartılıp... Naima adı geçen eser cilt 5 sayfa 135. Ocak ağası kılıçla çıkarılırken yaralanıyor ve kana bulanıyordu. İri yapılı olduğu için direndikçe hırpalanıyor, elleri arkadan bağlanıyordu. Boyacı Hasan Ağa bir taşçı eşeği getirtiyor, ağayı buna bindirerek götürmek istiyordu. Fakat Hamza Çavuş adlı yaşlı bir ocaklı Yeniçerilerin bundan hoşlanmayacağını söyleyerek ikaz ediyordu. Bunun üzerine Bektaş Ağa elleri bağlı olarak bir beygire bindirilip yola çıkılıyordu. Bektaş Ağa'nın elleri bağlı, başında sarıksı siyah bir kavuk, ak sakalı kanlar içinde, etrafında sürülerle halk, tahkirler, küfürler, tükürükler ortasında gidişi pek feciydi. Bektaş Ağa bu kalabalık ortasında ne yapacağını şaşırmış, atın üzerinde muttasıl kelime-i şehadet getiriyordu. Turhan Valide, adı geçen eser sayfa 196. Bu arada kafileye çocuklar da katılıyor, ağa ile sürekli alay ediyor, hani bunun şapkası diye bağırıyorlardı. Olaylardan iki ay kadar önce bunalan esnaf tepkisini göstermek amacıyla ağanın kapısına bir şapka çiviliyordu. Uyarıyı aldırmayan Bektaş Ağa, bizim altı parmak İbrahim Çelebi'nin geceliğidir, ona verin diyordu. Altı parmak Bosnavi İbrahim Çelebi müderrislerdendi. Ağalara müntesip çerağları olmağıla meclislerinizde laubali latife ve küfriyane müteallik şakalar ettiğinden bu makule mizahı müstehcenleriyle alude olmuş idi. Naime adı geçen eser cilt 5 sayfa 137. Çocuklar bunun şapkası nerede diyerek Bektaş Ağa'ya geçmişteki umursamaz ve acımasız davranışlarını hatırlatıyorlardı. Bektaş Ağa çeşitli hakaretler altında saraya getiriliyor, padişahın huzuruna çıkarılıyordu. Sultan 4. Mehmet'in işareti üzerine Arnavut Ağa hemen boğularak öldürülüyordu. Cesedi bir süre siyaset meydanında teşhir ediliyor, sonra da namazı kılınıp Naim Ağa'ya göre şehir dışına gömülüyordu. Bazı kaynaklara göre ise cesedi denize atılıyordu. Naim Ağa adı geçen eser cilt 5 sayfa 137. Bektaş Ağa'nın yaşamı boyunca edindiği tüm servete el konuluyordu. Evinde yapılan arama sırasında bir kemerin üzerine inşa edilen havuz kırılıyor, altında gizli bir hazine bulunuyordu. Bu hazine altın ve gümüşle dolu, her tarafı lehimle kapatılmış iki büyük güğümden oluşuyordu. Bunlar halkın eti, ekmeği ve alın teri üzerinden yapılan spekülatif, manipülatif uygulamalarla elde edilmiş kara bir servetti. Bektaş Ağa'nın öldürülmesi, Ocak Ağalarının tasfiye edilmesi bakımından önemli bir kavşak oluşturuyordu. Karaçavuş atanmasının ardından Temeşvar'a doğru yola çıkıyordu. Ancak onu izlemekle görevli boyacı Hasan Ağa Burgaz'da kendisine yetişiyordu. Ağa'yı İstanbul'a getirip 14 Eylül 1651 günü padişahın huzuruna çıkarıyordu. Karaçavuş ihanetinin yüzüne vurulması üzerine ağlayıp yalvarmaya başlıyordu. Bostancıbaşı müstehziyane Ağa Hazretleri bu ağlamak evvel gerek idi, son pişmanlık faide vermez dedi ve katline işaret verdi. Hemer adı geçen eser cilt 10 sayfa 191. Bu sırada Bosna'ya doğru yola çıkmış olan Kulket Hüdası kendisinin akıbetinin de aynı olacağını anlıyordu. Nitekim Kulket Hüdası'nın güzergahı üzerinde bulunan Malkara'daki vezir, Defterzade Mehmet Paşa idam cezasını infaz etmekle görevlendiriliyordu. Kulket Hüdası durumu öğrenince kaçmaya başlıyordu. Nihayet idam fermanını getiren Şeyhoğlu, Ket Hüdayı Orhan suyunda kıstırıyor, köylülerle birlikte üzerine hücum ediyordu. Kulket Hüdası, tirkeşindeki oklar tükenene kadar kendini savunuyordu. Sonunda okları tükeniyor, yakalanarak Defterdarzade Mehmet Paşa'nın huzuruna götürülüyor, burada cellata teslim ediliyordu. Ket Hüda ölüme giderken yine de cesur davranıyordu. İdam edildikten sonra başı İstanbul'a gönderiliyordu. Sakazade Mustafa Ağa nakleder ki, Vezir-i Azam Siyavuş Paşa'nın huzurundaydım. Vezir meşgul-i kelam idi. Ansızın bir tabakça içinde yunmuş, yıkanmış ve sakalı taranmış Ket Hüda Bey'in başını önüne getirdiler. Naima adı geçen eser cilt 5 sayfa 142. Ket Hüda'nın başı daha sonra Bab-ı Hümayun'da teşhir ediliyordu. Ket Hüda'nın el konulan servetinden 700 kese akçe çıkıyordu. Ayrıca 1000 keseden fazlası da yağma ediliyordu. Daha sonra Ocak Ağalarının adamları tasfiye edilmeye başlanıyordu. Müftü Aziz Efendi Samatya'daki malikanesinden alınıp Sakız Adası'na sürgün ediliyor, yaşamının kalan kısmını burada tamamlıyordu. Sarı Katip bütün servetine el konularak hapse atılıyordu. Sarı Katip son zamanda ağaların çöküşünü fark edince Siyavuş Paşa hesabına casusluk yaptığı için başını kurtarabiliyordu. Fakat yine de fazla uzun yaşamıyordu. Ağalar bir gün kendisine ''Sarı Katip nereden geliyorsun?'' diye soruyor. O da ''Esir pazarından geliyorum'' yanıtını veriyordu. Böylece Siyavuş Paşa'nın Abaza kölesi olmasını ima ediyordu. Bu söz Siyavuş Paşa'nın kulağına gidiyor, o da Sarı Katibi ölüme mahkum ediyordu. Fakat Sarı idam cezasının infaz edilmesine fırsat bırakmıyor, hançerle hareketi yaparak kendi yaşamına kendi eliyle son veriyordu. Bektaş Ağa'nın Ket Hüdası Ömer Ağa'nın evinde samur kürklü 80 adet kaftan ile mücevher süslü giysiler içinde 40 cariye bulunuyordu. Bunlar da hazineye kaydediliyordu. Eski sadrazam Melek Ahmet Paşa Silistre'ye vali tayin ediliyordu. Bu arada kurunun yanında yaş da yanıyordu. Örneğin kızlar ağası İbrahim Ağa bu şekilde idam ediliyordu. İddiaya göre İbrahim Ağa sünnet ettiği padişaha suikast düzenlemiş bulunuyordu. Sünnet sırasında padişahın kanı durdurulamıyor, bayılıyor, devşirme bir iç oğlanı cerrahlık bilgisi bulunduğu için müdahale ederek kanı durdurmayı başarıyordu. Yine iddiaya göre İbrahim Ağa Sultan Cem için kullanılan zehirli ustra gibi bir ustra hazırlıyor, fakat diğer ağalar suikastı fark ediyorlardı. Nitekim bu ustra ile tıraş edilen bir şahsın başı şişiyordu. İbrahim Ağa iddialar nedeniyle idam ediliyordu. Kızlar ağası Mehmet Ağa azledilerek bu makama Hadı Hüseyin Ağa getiriliyordu. Bütün bunlara paralel olarak cereyan eden iki olay gerçekleştirilmeye çalışılan değişikliklerin neden yüzeysel, dayanaksız, esassız ve geçici olduğunu gözler önüne seriyordu. Bu iki olay mafyoz toplum yapısı zemininde gidenler ile gelenler arasında mafyoz değerler, uygulamalar ve özellikle de ahlak anlayışı bakımından hiçbir fark olmadığını ortaya koyuyor, kanıtlıyordu. İlk örneği Ocak Ağalarıyla düşüp kalkan ve onların çıkar grupları içinde yer alan Deli Birader'in canını kurtarma öyküsü oluşturuyordu. Deli Birader Bektaş Ağa'nın çıkar grubunda önemli bir yer tutuyordu. Mafyoz grupların tümünde olduğu gibi Bektaş Ağa grubunda da birkaç yönetim halkası bulunuyordu. Birinci halkada Bektaş Ağa ile örneğin Kulket Hüdası gibi en yakın ve ayrıcalık sahibi adamları bulunuyordu. Bunlar merkezi otoriteyi kendi otoriteleriyle özdeşleştiriyor, ciddi bir yaptırım gücüne sahip bulunuyorlardı. Grubun ikinci halkasında ise ara bulucu durumundaki kimseler yer alıyordu. Bu kimseler hem halk tabakası ile temas halinde bulunuyor hem de çıkar grubunun çekirdeğindeki güç odaklarıyla işbirliği yapıyorlardı. Bunların en çarpıcı örneğini ise Deli Birader oluşturuyordu. Deli Birader her türlü mafyoz eylem ve uygulamada arabuluculuk yapıyor, bunun karşılığı olarak da komisyon alıyordu. Mesela Bektaş Ağa'nın sattığı mansıpları bu organize ediyor, mansıp satın alacak olan şahsın ödediği rüşveti Arnavut Bektaş Ağa'ya iletiyor, böylece hakkı olmayan şahıs mansıp sahibi ilan ediliyordu. Bu alışverişle tüm taraflar gibi Deli Birader de kazançlı çıkıyordu.
Deli birader sadece mansıp işinde değil, bu tür alışverişlerin tümünde aynı aracı rolünü oynuyor, ödenen rüşvetlerden komisyonunu tahsil ediyordu. Mafyoz çıkar gruplarında genellikle aynı yapılanma gözleniyordu. Bu tür yapılanmalara sadece ocak ağaları, meydan ağaları veya hadım ağaları arasında değil, sadrazam ve vezirler düzeyinde de rastlanıyordu. Dolayısıyla güç odakları ve çevrelerinde daima deli birader gibi iş bitirici kara para ve rüşvet erbabını bulunduruyorlardı. Nitekim Bektaş Ağa sırtından büyük kazançlar sağladığı deli biraderi sadece bu tür işler sırasında değil, her zaman yanında gezdiriyordu. Bunlar ayrıca işret ve hovardalık arkadaşlığı da yapıyorlardı. Dolayısıyla deli birader anlık sorunları da çözümlüyor, Bektaş Ağa'nın sağ kolu gibi hareket ediyordu. Deli birader aynı zamanda Bektaş Ağa'ya bir çeşit sofra soytarılığı da yapıyordu. Arnavutluk dağlarından gelen ve kaba saba bir adam olan Bektaş Ağa ve hemşehrilerinden oluşan şürekası kaba saba şakalardan hoşlanıyor, müstehcen ve sapık sohbetlerden zevk alıyorlardı. Nitekim grup içinde kendine yer edinen deli birader de bu tür şakaların ve müstehcen hicivlerin ustası durumunda bulunuyordu. Özellikle eşcinselliği ön plana çıkaran hezeliyatı ile dikkati çeken deli birader bu konuda yalnız kalmıyor, Mustafa Çelebi de onunla adeta yarışıyordu. Böylece Bektaş Ağa'nın işret ve eğlence alemlerinde seçkin bir yer tutuyorlardı. Onların çıkar grubundaki güçlü konumunu bilen ve bir güç odağı ile işi olanlar da komisyon karşılığı iş bitirmek amacıyla sofra soytarısı tiplerini kullanıyorlardı. Sofra soytarılığı tarihin her devrinde olduğu gibi günümüzde de geçerli bir mafyoz meslek konumunda bulunuyor, bilindiği gibi devletin en üst düzey yöneticilerinin olduğu gibi sermaye tekerlerinin en tepesinde bulunan bazı girişimcilerin de ünlü sofra soytarıları toplumsal yaşamda seçkin bir yer tutuyor. Bunlar o güç odaklarından sağladıkları destekle ya ünlü komedyen sırasında sayılıyor ya da ünlü fıkra anlatıcılar olarak anılıp saygıdeğer soytarı rolünde iş bağlayıcılık yapıyorlar. Deli birader Bektaş Ağa'nın çıkar grubu içinde yaptığı rüşvet komisyonculuğu sayesinde büyük bir servet elde ediyordu. Ancak ocak ağalarının yıldızının giderek söndüğünü ve güçsüzleştiklerini de görüyordu. Nitekim otoritenin yeniden saraya geçtiğini anlayan deli birader hemen kaçıyor ortadan kayboluyordu. Bunun üzerine yönetim deli biraderi yakalatana 1000 altın ödül vaat ediyordu. Ancak bu ünlü hezeliyatçı ve rüşvetçi bulunamıyor, yakalanamıyordu. Çünkü parası olanın dostu ve yardımcısı çoktur sözü gerçeklik kazanıyor, deli birader serveti sayesinde saklanmayı başarıyordu. Gizlendiği yerde Gürcü Paşa ile temas kuruyor, canını kurtarması için kendisine 30 kese akçe rüşvet gönderiyordu. Deli birader bununla da kalmıyordu. Gürcü Paşa'nın aracılığıyla Sadrazam Siyavuş Paşa'ya 120 kese akçe, 2000 altın ile değerli bir kuşak rüşvet veriyordu. Bir yandan Gürcü Paşa, diğer taraftan Abaza köle sadrazam, ocak ağalarına mansıp komisyonculuğu yaparak büyük servet elde eden deli birader için padişaha, bu adam gerçi ağalarla beraberdi ama bir mansıba karıştığı görülmedi. Kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul, hizmetler alıp satar, bunun geliriyle yaşar, bir namus ehlidir diyerek affedilmesini sağlıyor, canını kurtarıyorlardı. Kısacası çıkar grubunun kara kutusunu beyaza çıkarıyorlardı. Naima adı geçen eser cilt 5 sayfa 150. Mafyoz toplum yapısı zemininde işlerin sanıldığı kadar kolay düzelmeyeceğini gösteren ikinci örnek ise et tekeli konusunda yaşanıyordu. Bektaş Ağa'nın İstanbul'da oluşturduğu et tekeli fiyatları yapay olarak yükseltiyordu. Hatta Bektaş Ağa rekabeti yok etmek ve et fiyatını ucuzlatmamak amacıyla sermayesini kendisinin verdiği kasaplar dışındaki kasap dükkanlarını yaktırıp yıktırıyordu. Böylece oluşturmuş olduğu et tekelini pekiştiriyordu. Bu uygulamanın sonucunda etin okkası 8 akçeden 15 akçeye kadar çıkıyordu. Ağa ve adamları ette oynadıkları bu oyunu bütün tüketim maddelerinde tatbik ediyor, İstanbul halkının sırtından büyük ve haksız servetler elde ediyorlardı. Ocak ağalarının tasfiye edilmeleri üzerine et fiyatları hemen 8 akçeye düşüyor ve halk bu durumdan büyük memnuniyet duyuyordu. Müahhiren yine 10 akçeye çıktı. Sadrazam bundan dolayı gümrük ve koyun emini mesul tutarak ayaklarının altına 200 değnek vurdurdu. Hammer adı geçen eser cilt 10 sayfa 193. Her iki olay da Osmanlı mafyoz toplum yapısı zemininde oluşan mafyoz düzenin yeni yönetimi de hemen kendi parçası haline getirdiğini veya zaten mafyoz değerleri benimseyerek yetişmiş kadroların düzen ile özdeşleşmeye hazır olduğunu gösteriyordu. Mafyoz toplum yapısıyla mafyoz düzenin öncü kurumunu ise Kapıkulu Ocakları, yani kısaca Ocaklar teşkil ediyordu. Nitekim bu kurum diğer devlet kurumları bakımından da örnek oluşturuyordu. Başka bir ifadeyle mafyoz toplum yapısıyla mafyoz düzenin silahlı kurumu haline gelen ve güce dayalı otoritesini merkezi otorite üzerinde bir tehdit aracı haline getiren ocaklar, sistemde yer alan tüm kurumları etkiliyordu. Nitekim ocak ağaları tasfiye oluyor ama onların bıraktığı yerden hadım ağaları mafyoz düzeni sürdürmeye ve yaşatmaya devam ediyorlardı. Bu ağaların başında ise büyük valide Kösem Sultan'ı ortadan kaldırmak cesaretini gösteren hadım Süleyman Ağa geliyordu. Gerçi bunlar Bektaş Ağa gibi cüretkar ve kanlı bir suç organizasyonu kurup halkı soymuyor, cinayetler işleyemiyorlardı. Ancak otorite boşluğundan yararlanarak imparatorluğa hükmediyor, sadrazam azledip sadrazam tayin ediyorlardı. Burada yeri gelmişken hemen kaydetmek gerekir ki Hadım Süleyman Ağa'nın güç merkezi durumuna gelmesinde en önemli rolü onun valide Kösem Sultan'ın öldürülmesindeki etkisi oynuyordu. Zira bu olayda öncülük yapmak cesaretini göstererek o hem devlet ve bürokrasi içinde hem de yönetimin diğer halklarıyla halk üzerinde gücünü sergilemiş ve kanıtlamış bulunuyordu. Mafyoz kariyerin en önemli basamağında bu tür eylemler teşkil ediyordu. Nasıl ki mafyozo kariyerine bir hasmını yaralayarak veya öldürerek başlıyorsa, yasa dışı veya yasal tüm güç odakları da benzer bir eylemle yaptırımcılığını sergiliyordu. Bu eylemler güç odağının veya mafyozonun kaba kuvvet kullanma eğiliminde olduğunu gösterdiği için diğer şahısların ondan çekinmesine neden oluyordu. Zira bir kez güç kullanan, adam yaralayan veya adam öldüren şahsın her zaman aynı şeyi yapabileceği düşüncesi diğerleri üzerinde korkuya dönüşüyordu. Bunun sonucunda o güç odağı veya mafyozo yaptırım gücü elde ediyordu. Bu güç diğerlerini sindiriyor, hasımlarını geriletiyordu. Kaba kuvvet sergileyen güç odağı veya mafyozo ise süreç sonunda artık doğrudan kaba kuvvet kullanmak yerine adamları, tetikçileri vasıtasıyla aynı kaba kuvveti sergileyerek aynı sonuçları elde edebiliyorlardı. Hadım Süleyman Ağa'nın valide Kösem Sultan'ın öldürülmesine aktif rol oynaması da ona bu yönde bir ayrıcalık kazandırıyordu. Süleyman Ağa sadece Kösem Sultan'ın ortadan kaldırılmasına değil, ocak ağalarının tasfiye edilmesinde de aktif roller oynuyordu. Bu nedenle yönetimdeki gücünü kanıtlıyordu. Nitekim gücüne dayanarak sadrazamların az edilmesinde ve atanmasında söz sahibi olabiliyordu. Bu pozisyonda onun çevresinde de bir etkin grup oluşuyordu. Etkin grup ise sırtını Turhan Valide Sultan'a dayıyor, onun fedaileri gibi hareket ediyordu. Valide Turhan Sultan'ın temsilcisi gibi davranan Hadım Süleyman Ağa bir gün Sadrazam Siyavuş Paşa'ya eski defterdar İsmail Paşa'yı İstanbul'a getirmesini söylüyordu. Ancak Paşa Hadım'ın önerisine o köse hilebaz ve fitnekardır, İstanbul'a gelirse fitne çıkarır, sorumluluğunu üstlenir misin diye bir soruyla yanıt veriyordu. Gerçi defterdar İstanbul'a gelmeden vefat ediyordu ama Hadım Süleyman Ağa Sadrazam'ın bu davranış ve yaklaşımından rahatsızlık duyuyor, otoritesini sarstığını düşünüyordu. Nitekim bir süre sonra merkezi otoriteye baş kaldırmış olan Abaza Hasan ile İpşir Paşa, Defterdar Emir Paşa'nın başını istiyorlardı. Sadrazam da hoşlanmadığı için Emir Paşa'nın idamına hazırlanıyor, bütün malını mülkünü müsaade ediyordu. Emir Paşa derhal Süleyman Ağa'ya yazılı olarak başvurup yardımını istiyordu. Süleyman Ağa da duruma müdahale ederek Emir Paşa'yı incitmesinler, bir müstakim Adem'dir, malına taarruz etmesinler diyerek Defterdar'ı Sadrazam'ın elinden kurtarıyordu. Bu durum Siyavuş Paşa üzerinde son derece olumsuz etki yapıyordu. Bir gün dostlarıyla sohbet ederken bu nasıl vezarettir ki ben bir Arap'ın mağlup ve mahkum olayım diye dert yanıyordu. Fakat bu sözler Süleyman Ağa'ya iletiliyordu. Hadım Zenci Sadrazam'ı katlettirmek üzere harekete geçiyordu. Kısa süre içinde halk arasında bir dedikodu yayılıyor, öldürülen ocak ağalarının binlerce florisini Siyavuş Paşa'nın zimmetine geçirdiği kulaktan kulağa fısıldanıyordu. Bu dedikodu Sadrazam'ın gözünü korkutuyordu. Siyavuş Paşa Süleyman Ağa'ya karşı yardım istemek amacıyla İpşir Paşa'ya bir mektup yazıyordu. İpşir Paşa ise Sadrazam'a hem yardım etmekten kaçınıyor hem de durumu Hadım Ağa'ya bildiriyordu. Süleyman Ağa da Sadrazam'ın İpşir Paşa'ya yazıp Paşa'nın ise kendisine gönderdiği yakınma mektubunu Valide Sultan ile Padişah'a teslim ediyordu. Ayrıca Sadrazam'ın mansıp sattığını caizi adı altında haraç topladığını anlatıyordu. Padişah ile annesi Turhan Sultan Siyavuş Paşa'yı azlettikten sonra yerine kimi tayin edeceklerini düşünüyorlardı. Turhan Sultan Süleyman Ağa tarafından Valide Ketü Dağlı'na tayin edilen Arnavut asıllı Mimar Kasım Ağa'yı çağırarak ona danışıyordu. Turhan Sultan Gürcü Mehmet Paşa'yı sadrazam yapmak istiyordu. Kasım Ağa ise kendisi gibi Arnavut olan Köprülü Mehmet Paşa'yı bu makama layık görüyordu. 1575 veya 1578 yılında Berat yakınındaki Rudnik'te doğan Mehmet Paşa, devlet hizmeti dışında bulunduğu zamanlarda karısının memleketi olan Vezir Köprü'de oturduğu için Köprülü lakabını alıyordu. Valide Sultan Gürcü Mehmet hakkındaki görüşünü sorunca Ketüda Kasım Ağa olumlu konuşmuyor, paşanın ebleh bir adam olduğunu, bu nedenle Siyavuş Paşa'nın etkisi altında kalacağını belirtiyordu. Fakat Süleyman Ağa Gürcü Paşa'yı destekliyor, Turhan Sultan da Hadım Zenci'yi kırmamak için bu paşayı sadrazam yapıyordu. Böylece Hadım Süleyman Ağa'nın merkezi yönetim içindeki gücü ve otoritesi kanıtlanmış oluyordu. Ancak Süleyman Ağa'nın Sadrazam Siyavuş Paşa'dan mührü alış şekli Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezi yönetiminin ve merkezi otoritesinin hangi tipler tarafından temsil edildiğini açık ve acı biçimde gözler önüne seriyordu. Vezir-i Azam içeri girdiği zaman yerinden kımıldamadı. Vüzeraya karşı gösterilen tazimde bulunmadı. Siyavuş Paşa içeri girer girmez Hadım Süleyman hiddetle bağırdı. Mührü ver. Süleyman Ağa elini uzatmış mührü bekliyordu. Vezir-i Azam Siyavuş Paşa ne yapacağını şaşırdı. Kendisinin azli için hiçbir sebep yoktu. Kızlar ağasına hayretle sordu. Benim mucibi azlim nedir? Huzuru padişaha varalım görelim bunun aslı nedir dedi. Mührü vermek istemedi. Kızlar ağası büsbütün kızdı. Yumruğunu kaldırarak Siyavuş Paşa'nın üzerine yürüdü. Bre pezevenk bir mührü yoksa senin ağzını kırarım diye bağırdı. Siyavuş Paşa meseleyi anladı. Kızlar ağası Süleyman Ağa sarayda fevkalade nüfus sahibiydi. Turhan Valide Ahmet Refik Kanaat Kitaphanesi İstanbul 1931 sayfa 208. Saray bu durumdayken ve merkezi otorite harem kadınları ile hadım ağaların elinde ağlanacak duruma gelirken ocağın bu otoriteye boyun eğmesi elbette ki mümkün olamazdı. Ancak bu aşamada hem ocağın ve ocaklıların hem de sarayın şansı Çar Rüknü Bektaşiye'nin son direği olan Kara Hasanoğlu Hüseyin Ağa'ydı. Zatürk cenf hastalığından vefat eden Arnavut asıllı koca Müslühiddin Ağa'nın damadı olan Hüseyin Ağa, Kapıkulu ocakları üzerine mutlak bir nüfus tesis etmiş bulunuyordu. Ocak ağaları döneminin son temsilcisi olan Arnavut Hüseyin Ağa, ocak halkından akıl ve tedbir cihetinden naziri gelmemiş, nahifül cisim kavilyüp kalp bir dahiydi. Halk ona ocağın Hacı Bektaşı diyordu. Kara Hasanoğlu herkesin gözünde mürşid-i kardan idi. Ocak ağaları adı geçen eser sayfa 82-83. Hüseyin Ağa iki ay kadar Yeniçeri ağalığı da yapıyor, daha sonra emekliye ayrılıyordu. Fakat onun ocak üzerinde tesis etmiş olduğu otorite ve ocakların ona gösterdiği saygı, Hüseyin Ağa'ya ocak ile ilgili önemli bir ayrıcalık kazandırıyordu. Nitekim ocak üzerindeki nüfuzu nedeniyle Hüseyin Ağa'nın saray nezdinde de ayrı bir yeri ve önemi bulunuyordu.